Ayrım 20.
Orantılı temsilin mevcut partilerin sayısını arttırması ise apayrı bir sorundur. Acaba orantılı temsil az önce belirttiğimiz sınırlar içinde bir yerleşik çok parti sistemi devam ettirmekle mi yetinir, yoksa bunu aşırı çok parti sistemi haline mi getirir? Bu soruyu cevaplandırmak kolay değildir. Orantılı temsilin çoğaltıcı bir etkiye sahip olduğu inkar edilmezse de bu etki sık sık ileri sürüldüğü derecede büyük görünmemekte ve özellikle belli bazı yönlerde kendisini göstermektedir. Öyleyse orantılı temsilin çoğaltıcı etkisi kesin görünmektedir. Fakat genellikle bu etki sınırlı bir alanda kalır. Ancak orantılı temsilin yeni partiler yaratma eğilimi her zaman küçük partilerle sınırlı da değildir. Kamuoyundaki coşkusal dalgalanmalara, halkı bazen bir gelgit olayındaki gibi ayağa kaldıran büyük heyecanlara karşı çok duyarlı olan orantılı temsil, bunların partiler haline dönüşmelerini de teşvik eder. Böylece bu partiler başlangıçtaki coşkuyu devam ettirebilir ve kamuoyunun tekrar yatışmasına engel olabilirler. Bu olay kişisel karakterdeki küçük sağ ve merkez gruplarının yeni akımlar etrafında toplanması olayı ile birlikte vuku bulduğu için daha da belirgin mahiyettedir. Böylece orantılı temsil faşizmin gelişmesini teşvik etmişe benzemektedir. Orantılı temsilin nasyonal sosyalizm karşısındaki rolünü ise Hermes muhtemelen mübalağa etmektedir. Burada seçim sistemi hakim bir etken olarak kabul edilemez. Fakat bunun etkisini büsbütün inkar etmeye de imkan yoktur. Faşist eğilimin parlamentoda temsil edilen partiler haline dönüşmeyi başarabildiği ülkelerin yalnız orantılı temsile sahip ülkeler oluşu ilginçtir. Parti sayısının artması parlamentoda tek bir partinin çoğunluğu sağlayamamasıyla sonuçlanabilir. Bu da hükümetlerin homojen olmasına engeldir. İki ya da daha fazla partinin katıldığı koalisyon hükümetleri kurulur. Koalisyon hükümetlerinde bulunan partiler kendi programlarını uygulayamadıkları gibi ortak bir hükümet programı yapma ve uygulamada da çelişkilere düşebilirler. Sık sık hükümet buhranları ortaya çıkar. Ülkede bir siyasi istikrarsızlık ortamı sürekli kendini göstermeye başlar. Koalisyonlar kurulurken bir takım pazarlıklar yapılabilir. Seçimlerden sonra kimin iktidar olacağı seçmenlere değil, parlamentoya oyunlarına bağlıdır. Nispi temsil sisteminde seçmenlerle temsilciler arasında yakın bir ilişki yoktur. Seçim bölgelerinin büyük olması ve binlerce seçmenin var olması adayın seçmenlerle ilişki kurmasını güçleştirir. Aday seçildiği bölgenin tümünü değil, aynı düşüncedeki bir grup insanı temsil eder. Aday seçildikten sonra da kendini tüm seçmenlerine karşı değil, parti üyelerine ve partisine karşı sorumlu hisseder. Bu sistem parti disiplinini artırıcı uygulamalara açıktır. Aday listelerinin parti tarafından düzenlenmesi bunun en belirgin örneğidir. Parti yöneticileri ve yandaşları kendilerini parti listesinin en üst sıralarına koyarlar ve seçmenler tek tek adayları değil listeyi oylamak zorunda olduklarından seçileceklerinden daima emindirler. Seçilecek temsilcilerin kim olacağının seçmenler tarafından belirlenmemesi seçime ilgiyi azaltabilir. Seçmen kendini olayın dışında hisseder. Seçime gittikçe daha fazla yabancılaşır. Nispi temsil sisteminin pek çok uygulamasında hesaplama yöntemleri çok karışık ve zaman alıcıdır. Seçmen oyunu kullandıktan sonra tamamen dışlanmış durumdadır. Temsilcilerin seçilmesi için yapılan hesaplamalar anlaşılması güç olduğundan fazla ilgi çekmez. Bu durum seçmenlerin oylamaya katılma isteklerini oldukça azaltır. Partiler genellikle esnek olmayan görüşlerin partileri olduğundan bölünmeleri topluma da yansır ve kamuoyunda bölünmeler artabilir. 4. Karma sistemler. Daha önce incelenen çoğunluk sistemi ve nispi temsil sisteminde var olan sakıncalar yeni sistemler aranmasında en önemli etkenlerdir. İlk çalışmalar genellikle bu iki temel sistemin ağır bastığı ya da her ikisinin eşit derecede kullanıldığı sistemler ortaya çıkmıştır. Bu konuda hayal gücü zorlanarak sınırsız sayıda karma sistemler ortaya konabilir. Karma sistemlere Fransa'da uygulanan birleşik listeli nispi temsil sistemi, Almanya'da uygulanan kişiselleştirilmiş çift oylu sistem ve ülkemizde uygulanan çift barajlı D'Hondt sistemi ile onda birlik barajlı D'Hondt sistemi örnektir. halen uygulanmakta olan karma sistemlerden en bilineni Federal Almanya sistemidir. 1945 yılından sonra uygulamaya konan Alman seçim sistemi, nispi temsil ile tek adlı çoğunluk yönteminin avantajlarını kapsar. Almanya'da uygulanan kişiselleştirilmiş çift oylu sistem ve ülkemizde uygulanan çift barajlı Duhon sistemi ile onda birlik barajlı Duhon sistemi örnektir. Halen uygulanmakta olan karma sistemlerden en bilineni Federal Almanya sistemidir. 1945 yılından sonra uygulamaya konan Alman seçim sistemi, nispi temsil ile tek adlı çoğunluk yönteminin avantajlarını kapsar. Ayrıntılardaki ufak tefek farklılıklarla sistem, temsilcilerin yarısının da partiler tarafından düzenlenmiş listelerde seçilmesi şeklinde işlemektedir. Her seçmenin iki oyu vardır. Bir oy kendi bölgesindeki adaya, ikinci parti listesine verilmektedir. Seçmenler sahip oldukları iki oyu aynı oy pusulası üzerinde kullanırlar. Seçmenlerin kullandığı ilk oy kendi seçim bölgesindeki tek adaylar içindir. Bu oyların değerlendirilmesi çok basittir. Hani aday basit çoğunluğu elde ederse o seçilir. İkinci oyların hesaplanması daha zordur. Parti listelerine verilen oyların hesaplanması Duhon yöntemine göre dağıtılacakmış gibi işleme koyulur. Partilerin elde ettiği temsilci sayılarından tek adlı seçim bölgelerinden elde ettikleri temsilci sayısını gösterir. Partilerin parçalanmalarına ve parlamentoda küçük partilerin temsiline olanak vermemek için Federal Almanya Seçim Yasası bazı sınırlamalar koymuştur. Bir parti şu iki koşuldan birini yerine getiremezse Bundestag'da temsil edilemez. 1. Federal Cumhuriyet'te kullanılan toplam oy sayısının en az %5'ini almak. 2. Tek adlı bölgelerden en az 3 aday çıkarabilmek. Herhangi bir parti tek adlı seçim bölgelerinden ülke çapındaki oylarının belirlendiğinden daha fazla sayıda temsilci kazanırsa o temsilcilikleri de almaya hak kazanır. Böyle bir durumda Bundestag'ın sandalye sayısı yeni temsilci sayısı kadar artırılır. Örneğin Bundestag'taki 496 seçilmiş temsilci sayısı 1957 yılında 497, 1961 yılında 499 olmuştur. Alman seçim sisteminin en belirgin özelliği dar bölge ile nispi temsilin uyumlu bir karmasını ortaya çıkarmasıdır. Seçmenler hem istedikleri kişiyi hem de savundukları görüşü, partileri oylayabilmektedirler. Almanya'da uygulanan türde tam bir karma sistem henüz hiçbir ülkede uygulanmamaktadır. Fransa'da 9 Mayıs 1951 tarihli kanun çoğunluk sistemi ile nispi temsili kaynaştırarak hayli orijinal bir sistem öngörmüştü. Ancak bu kanun ile güdülen amaç o yıllarda rejime karşı olan sağ ve sol uçtaki partileri etkisiz bırakmak ve merkez partileri güçlendirmekti. Kanun il seçim çevresi çapında listeli seçimi öngörmekte ve partiler arası seçim öncesi yapılacak anlaşmalarda birleşik listeler sunulmasına olanak tanımaktaydı. Birleşik listeler sunmuş olan partiler grubu kullanılan geçerli oyların salt çoğunluğunu elde ettikleri takdirde o çevreden seçilecek bütün milletvekillerine sahip oluyorlardı. Bu sistemde 3 ihtimal belirtilebiliyordu. 1. Partiler birleşik liste sunmadıkları takdirde sandalyelerin bölüştürülmesi nispi temsilin en yüksek ortalama usulüne göre yapılıyordu. 2. Partiler birleşik liste yapmışlar ama geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamamışsa sandalyelerin dağılımı gene nispi temsilin en yüksek ortalama usulüne göre yapılmakta ve birleşik liste grubu partilerinin geçerli oyları bir bütün olarak değerlendiriliyordu. 3. Partiler birleşik liste yapmışlar ve geçerli oyların salt çoğunluğunu sağlamışlarsa o çevreden seçilecek bütün milletvekillerine sahip oluyorlar. Sonradan kendi aralarında nispi temsilin en yüksek ortalama usulüne göre sandalyeleri ayrıca bölüştürüyorlardı. Çift barajlı Türk sistemi. Yürürlükte olan 10 Haziran 1983 tarih ve 2839 sayılı milletvekili seçimi kanununa göre Türkiye'de milletvekili seçiminin nispi temsil sistemine göre yapılacağı ilkesi yer almaktadır. Madde 2. Ancak ilke olarak nispi temsil sistemi benimsenirken ufak partilerin yasama meclisinde temsilini önlemek ayrıca mahalli partilerin oyların dağılmasına sebep olmalarının engellenmesi ve nihayet parlamento faaliyetlerinde hükümetlerin devamında istikrar sağlama gerekçesiyle genel baraj ve seçim çevresi barajı olmak üzere iki aşamalı baraj öngörülmektedir. Genel baraj ile ülke çapında kullanılan geçerli oranın %10'unu aşamayan partilerin milletvekilliği bölüşülmesine katılamayacakları öngörülüyor. Madde 33. Genel baraj, her siyasi partinin ülke çapında elde ettiği geçerli oy toplamının Türkiye genelindeki geçerli oy toplamına bölünmesiyle elde edilir. Madde 33 taksim 3. Örneğin ülke genelinde 16 milyon geçerli oy kullanıldığı bir seçimde partilerin ülke çapında elde ettikleri geçerli oylar yüzdeleri. A partisi 7 milyon 125 bin, %44.53. B partisi 4 milyon 700 bin, %29.37. C partisi 3 milyon 500 bin, %21.87. D partisi 675 bin, %4.22. Olduğu takdirde D partisi %10'luk barajı aşamadığı için seçim çevrelerindeki milletvekilliği bölüşülmesine yalnızca A, B ve C partileri katılır. Seçim çevresi barajı bir seçim çevresinde kullanılan geçerli oy toplamının o çevreden seçilecek milletvekili sayısına bölünmesiyle elde edilir. Madde 34 taksim 2. Çevre seçim sayısını aşamayan partiler ülke genelinde %10'u aşmış olanlar da o çevredeki milletvekilliği bölüşülmesine katılamazlar. Bu çevrede seçime katılan bağımsız adaylar varsa bunların seçilebilmeleri için seçim sayısını aşmış olmaları gerekir. Örneğin bir seçim çevresinde 4 milletvekilliği seçilecektir. Kullanılan geçerli oy sayısı 240 bindir. Ülke genelinde %10'luk barajı aşan A, B ve C partilerinin elde ettikleri geçerli oyları A 116 bin, B 70 bin, C 55 bin. Bu seçim çevresindeki baraj sayısı 240 bin bölü 4 eşittir 60 bindir. Bu seçim çevresinde C partisi 55 bin geçerli oy ile çevre barajını aşamadığı için milletvekillikleri A ve B partileri arasında paylaştırılır. Milletvekillerinin barajı aşan partiler ve varsa bağımsız adaylar arasında bölüşülmesi ise D'Hondt sistemiyle yapılıyor. Buna göre partilerin geçerli oyları çevrenin çıkaracağı milletvekilli sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar ile bağımsız adayların aldıkları oylar ayrım yapılmadan en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. Seçim çevresinden çıkacak milletvekili sayısı kadar bu payların sahibi olan partilere ve bağımsız adaylara sayıların büyüklüğü sırasına göre milletvekillikleri verilir. Madde 34 taksim 3. Yukarıdaki örnekte seçim çevresi barajını aşan A ve B partilerinin geçerli oyları üzerinden bu işlem yapılacak olursa 1. bölme, 2. bölme, 3. bölme, 4. bölme. A listesi 115 bin, 52 bin 500, 38 bin 330, 23 bin 760. B listesi 70 bin, 35 bin, 28 bin 330, 17 bin 500. 115 bin eşittir 70 bin, 52 bin 500, 38 bin 330. A, B, A, A. Bölme sonuçlarına göre A partisi 3 milletvekili, B partisi 1 milletvekili elde ederler. Milletvekili seçimi kanununa göre seçime katılan partilerden ve bağımsız adaylardan hiçbiri çevre baraj sayısını aşamazlarsa o zaman klasik D'Hondt sistemine göre bu kez aynı işlem o çevrede seçime katılan bütün partiler ve bağımsız adaylar için yapılır. Madde 34 taksim 5. Türk Seçim Kanunu'nun öngördüğü çift barajlı D'Hondt sistemi çoğunluk ve nispi temsil arası karma bir sistem olup büyük partiler lehine sonuç doğurmaktadır. Bu sistemde bağımsız adayların seçilme şansı çok zayıftır. Ancak hiçbir partinin seçim çevresi barajını aşamadıkları durumda bağımsızların seçilme şansı doğabilir. 5. Bölüm. Türkiye'de seçim sistemleri ve uygulamaları. Dünyada yüzlerce çeşidine rastlanan seçim yöntemlerinden herhangi birini en iyi yöntem olarak değerlendirmek bizi büyük yanılgılara düşürebilir. Çünkü bir seçim yöntemini tüm ülkeler için en uygun yapacak olan kriter henüz bulunamamıştır. Bulunabilme olasılığı da oldukça azdır. Buna bağlı olarak varılacak sonuç bir ülke için en iyi seçim yöntemi o ülke koşullarına en uygun ve o ülke sorunlarını gidermede en etkili olanıdır. Her ülkenin kendisine en uygun yöntemi bulabilmesi de ancak bir takım tarihsel deneyler sonucunda gerçekleşebilir. Cumhuriyetin ilanından bu yana çeşitli seçim yöntemlerinin uygulandığı Türkiye'de belli aşamalardan geçilerek çok yakın zamana kadar uygulanan The Hond yöntemine ulaşılmıştır. 1923 yılında yapılan ilk cumhuriyet seçimlerinden 1960 yılına kadar süren döneme kadar yapılan seçimlerde çoğunluk sistemi 1961 seçimlerinden 12 Eylül dönemine kadar nispi temsil sistemi uygulanmıştır. 1983 yılından günümüze kadar çeşitli değişikliklerle tanımsız ve karışık bir sistem uygulanmaya başlanmıştır. En son seçime kadar uygulanmakta olan yöntemin eksiklikleriyle ilgili tartışmalar sürmekle birlikte Türkiye için en uygun seçim yönteminin hangisi olacağı konusundaki tartışmalar da henüz sonuçlandırılmamıştır. Bu bölümde ülkemizin geçirdiği seçimler ve seçim sistemleri tarihsel bir süreç içinde incelenecektir. A. Türkiye'de çoğunluk sistemi uygulamaları ve parlamentoya yansıması. 1. Cumhuriyet öncesi dönem. Türkiye'de seçme ve seçilme ilgili kavramlara 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren rastlanmaktadır. Avrupa'da 14 ve 15. yüzyıllardan bu yana tartışılmaya başlanan seçim ve temsil kavramlarıyla Osmanlı'nın çok sonra tanışması, Avrupa insanı genel oy hakkını elde ederken Osmanlı toplumunun çağın çok gerisinde kalmasının nedenleri Osmanlı toplum düzeninin temelinde yatmaktadır. Batı'da 13. yüzyıldan sonra feodalite yıkılmaya başlamış, güçlü bir burjuva sınıfı doğmuştur. Oysa Osmanlı toplum yapısı yeni bizimler gerisinde beliren bir derebeylik tehdidi altındadır. Merkantilist politikayla sanayileşmeyle daha da güçlenen bir burjuvazi yoktur. Düşünce hayatı başlangıçtan beri Batı'dan kopuk olduğu için sanayileşmeyle birlikte doğan akımların adı bile duyulmamaktadır. Yüzyıllardır padişahın tanrısal yetkilerine boyun eğme düşüncesi aşılanmış ve bundan başka bir yetki tanımamış olan halk yeni görüşlere kapalı kalmıştır. Bu ortamda Osmanlı İmparatorluğu'nda bir avuç insan tarafından 19. yüzyıl başından beri yürütülen anayasacılık hareketleri toplumdaki ekonomik ve sosyal yapı değişikliklerinin bir sonucu değil, imparatorluk içindeki Hristiyan azınlıkların huzursuzluklarını gidermek, gitgide bu azınlıklara daha da fazla ilgi duymaya başlayan Avrupa ülkeleri üzerinde iyi etkiler yapmak arzusunun bir sonucudur. Ayrıca 1800'lerin ikinci yarısında Tanzimat ve Islahat fermanlarının getirdiği serbestlikle genç Osmanlıların öncülüğünü yaptığı bir meşrutiyetçilik akımı doğmuştur. Batı'nın fikir akımlarından etkilenmiş, o sıralarda her yönden bir çöküşe doğru giden imparatorluğu ancak meşrutiyet adını verdikleri parlamenter bir sistemin kurtaracağı inanan bir grup bürokrat, halktan kopuk, yüzeysel ve yapısal değişikliği istemektedir. İşte bu düşünce ortamı içinde 1876 yılına gelinmiştir.